Ayrım 22.
Küçük Marietta ile ona analık eden yaşlı kadın sıvışmışlardı. Arabayı süren Vetturino'yu da Markiz satın almıştı. Adam şimdi iğrenç bir ifade veriyordu. İyi yürekli saf başpiskopos Çiçerovari biçimiyle dava derin bir gizlilikle kuşatılmış olmasına ve başsavcı Rassi tarafından yönetilmesine karşın onun hakkında kötü bir şey söylemeyi de sadece Hristiyanlık merhametim bana engel oluyor ama şu kadarını söylemeden edemeyeceğim. O varını yoğunu köpeğin tavşanı kovalaması gibi zavallı sanıkların üzerine çullanmakla edinmiştir. Evet, ne diyordum. Onun namussuzluğu ve parayla satın alınabilirliği konusunda aklınız, düş gücünüz ne kadar abarsa azdır. Evet, öfkeli bir prens tarafından davanın kovuşturulmasıyla bu Rassi efendi görevlendirilmiş olmasına karşın Vetturino'nun üç ifadesini okuyabildim. Çok çok şükürler olsun ki o zavallı adam kendi kendini yalanlıyor. Kendi piskopos naibimle benden sonra bu dinsel bölgeyi yönetecek olan kişiyle konuştuğuma göre şunu da ekleyebilirim ki o yoldan çıkmış günahkarın oturduğu dinsel bölgenin rahibini çağırdım. Pek sevgili oğlum, size şunu da söyleyeyim ama bunu günah çıkarma gizliliği içinde söylüyorum. O rahip Vetturino'nun karısından adamın Reversi Markizi'nden aldığı ekülerin sayısını öğrenmiş bile. Markizin size iftira etmesi için onu zorladığını söylemeye dilim varmıyor ama bu pekala olabilirdi. Paralar o Markizin yanında pek de onurlu olmayan görevler yapan, benim de tam iki kez ayin yönetmesini yasaklamak zorunda kaldığım bahtsız bir rahip aracılığıyla verilmiş. Benden bekleyebileceğiniz daha pek çok başka girişimlerin, başvuruların anlatısıyla sizi yormayacağım. Bunlar zaten benim görevlerim arasındadır. Katedralde sizin meslektaşınız olan ve Tanrı'nın izniyle tek kalıtıcısı olarak kaldığı ailesinin mal varlıklarının kendisine verdiği etkiyi kimi zaman çok sık anımsayan bir piskoposluk kurulu üyesi, İçişleri Bakanı Sayın Zurla Kontu'nun evinde bu anlamsız şeye, bahtsız Cilettin'in ölümünden söz ediyordu. Sizin aleyhinize kanıtlanmış gözüyle baktığını söylemek üstahlığında bulununca onu karşıma getirttim. Ve orada benim öbür üç piskopos naibim, günah çıkardığım rahibim ve bekleme salonunda bulunan iki rahibin önünde, kilisedeki meslektaşlarından birine karşı edindiğini söylediği kesin kanının öğelerini biz kardeşlerine bildirmesini rica ettim. Sefil adam sadece hiç de inandırıcı olmayan nedenler gösterebildi. Herkes ona karşı ayaklandı. Benim de pek az bir şey söylememe karşın adam gözyaşlarına boğuldu. Tamamıyla yanıldığı konusunda kesin itirafına bizleri tanık etti. Bunun üzerine ben de kendi adıma ve bu konuşmaya katılan bütün kimseler adına gizlilik sözü verdim ama bir koşulla. 15 günden beri sağda solda yaptığı konuşmaların neden olabileceği yanlış izlenimleri canla başla düzeltmeye çalışacaktı. Sevgili oğlum, sizin uzun zamandan beri bilmeniz gereken bir şeyi burada yineleyecek değilim. Yani Moska Kontu'nun giriştiği kazıda kullanılan Raversi Markizi'nin de cinayete size yardım etmeleri için parayla tuttuğunuzu ileri sürdüğü 34 köylüden 32'si hendeğin içindeydiler. Siz av bıçağını kapıp ansızın üzerinize atılan adama karşı yaşamınızı savunduğunuz sıralar bunlar kazıyla uğraşıyorlardı. Hendeğin dışında bulunan ikisi öbürlerini Monsenyörü öldürüyorlar diye bağırırlar. Sadece bu bir tek çığlık suçsuzluğunuzu bütün görkemiyle ortaya çıkarıyor. Öyle ama başsavcı bu iki adamın ortadan kaybolduklarını ileri sürüyor. Dahası var. Hendeğin dibindeki adamlardan 8'ini buldular. Bunlardan 6'sı ilk ifadelerinde Monsenyörü öldürüyorlar çığlığını işittiklerini bildirdiler. Dolaylı yoldan öğrendiğime göre dün akşam yapılan 5. sorgulamalarında 5'i bu çığlığı doğrudan doğruya mı işittiklerini yoksa sadece arkadaşlarından biri tarafından mı kendilerine anlatıldığını pek iyi anımsayamadıklarını bildirmişler. Bu yol işçilerinin adreslerinin bana bildirilmesi için emirler verildi. Rahipleri de eğer sadece birkaç ekü kazanmak için gerçeği saptırıyorlarsa Tanrı'nın lanetine uğrayıp cehennemde yanacaklarını onlara anlatacak. İyi yürekli başpiskopos yukarıda anlattıklarımızdan da anlaşılacağı gibi bitmez tükenmez ayrıntılara giriyordu. Sonra da Latinceden yararlanarak bu olay sadece bir hükümet değişikliği girişiminden başka bir şey değildir diye ekliyordu. Mahkum olursanız eğer bu bir kürek cezası ya da ölüm cezasından başka bir şey olmaz. O zaman ben başpiskoposluk kürsümün tepesinden sizin suçsuz olduğunuzu, sadece bir hayduta karşı canınızı koruduğunuzu, en sonunda da düşmanlarınızın kente egemen oldukları sürece Parma'ya dönmenizi yasakladığımı avaz avaz haykırarak araya girerim. Hatta fazlasıyla hak ettiği gibi başsavcıyı da açıkça kınarım. Foyalarını ortaya sererim. Bu adamın namusuna duyulan saygı ne kadar azsa ona duyulan kin de o kadar genel ve sınırsızdır. Ama en sonunda da bu başsavcının böylesine haksız bir kararı bildirdiğinden bir gün önce San Severino düşesi kentten, belki de hatta Parma devletinden ayrılacak. Böyle bir durumda da kontun istifasını vereceğinden hiç kimsenin kuşkusu yok. İşte o zaman büyük bir olasılıkla General Fabio Conti bakanlığa getirilir, Raversi Markizi de başarıya ulaşır. Sizin işinizin en kötü yanı da susuzluğunuzu gün yüzüne çıkarmak ve tanıkları parayla kandırıp onlara yanlış ifade verdirmek amacıyla yapılan girişimleri başarısızlığa uğratabilecek hiçbir uzman kişinin görevlendirilme işi. Kont bu görevi yerine getirdiğine inanıyor. Ne var ki kime ayrıntılara inemeyecek kadar büyük bir senyördür o. Üstelik de güvenlik bakanı olması niteliğiyle size karşı çok sert emirler vermek zorunda kaldı. En sonunda dilim varıp da söyleyebilecek miyim bilmem. Hükümdarımız efendimiz de sizi suçlu sanıyor ya da en azından öyle görünmeye çalışıyor. Böylelikle de olaya bir parça acılık katıyor. Hükümdarımız efendimiz de öyle görünmeye çalışıyor sözcükleri eski Yunanca olarak yazılmıştı. Fabris bunları yazma yürekliliğini gösterdiği için başpiskoposa büyük bir minnet duydu. Mektubun o satırını bir çakıyla kesip hemen ortadan yok etti. Genç adam o mektubu okurken tam 20 kez duraladı. En derin minnettarlık coşkularıyla çalkalanıyordu. Hiç zaman geçirmeksizin 8 sayfalık bir mektupla yanıt verdi. Sık sık da gözyaşlarının kağıdın üzerine düşmemesi için başını yukarı kaldırmak zorunda kaldı. Ertesi gün tam o mektubu kapatıp mühürleyeceği anda bunu pek fazla modern bir dille yazılmış buldu. Kendi kendine Latince yazarım diye geçirdi. Saygıdeğer başpiskoposa daha ilişkili görünür böylelikle. Ne var ki upuzun, Cicero'dan çok iyi öykünülmüş güzel Latince tümceleri kurmaya çalışırken ansızın başpiskoposun bir gün kendisine Napolyon'dan söz ederken ona Bonaparte demeye özendiğini anımsayıverdi. O anda bir gün önce kendisini gözlerini yaşartacak derecede etkileyen bütün heyecanı sönüverdi. Ey İtalya kralı diye aykırdı. Sağlığında onca insanın senin için içtiği bağlılık andını ben senin ölümünden sonra da koruyacağım. Başpiskopos hiç kuşkusuz beni seviyor ama kendisi sadece bir kent soylunun oğlu, ben ise bir Del Dongo olduğum için. İtalyanca yazılmış o güzelim mektubun ziyan olmaması için Fabris bunda zorunlu birkaç değişiklik yaparak Moskova kontuna gönderdi. Genç adam o aynı gün sokakta küçük Marietta ile karşılaştı. Marietta mutluluktan kıpkırmızı oldu. Fabris'e yanına yaklaşmadan ardından izlemesini işaret etti. Kısa bir süre sonra Marietta ıssız bir kapı girişine ulaştı. Oraya varınca, ülkenin modası uyarınca başını örten siyah danteli hiç kimsenin kendisini tanıyamayacağı biçimde daha da öne doğru çekti. Sonra da hızla dönerek Fabris'e, ''Nasıl oluyor da sokakta o kadar rahat ve serbest yürüyorsunuz?'' dedi. Fabris bütün öyküsünü ona anlattı. ''Aman tanrım, Ferrara'ya mı gittiniz? Oysa ben sizi orada o kadar aradım ki, beni Venedik'e götürmek istediği için yaşlı kadınla bozuştum. Avusturya'nın kara listesinde bulunduğunuz için orada olmayacağınızı biliyordum çünkü.'' Bologna'ya gelmek için altın kolyemi sattım. Burada size rastlama mutluluğuna ereceğim içime doğmuştu. Yaşlı kadın benden 2 gün sonra geldi. Bu nedenle evimize gelmenizi istemeyeceğim. O gene sizden para istemeye kalkışacaktır. Oysa ben bundan o kadar utanıyorum ki. O bildiğiniz uğursuz günden beri çok iyi bir yaşam sürdük. Sizin verdiklerinizin 1/4'ünü bile harcamadık. Sizi görmek için Pellegrino Hanı'na gelmek istemiyorum. Bu bir ilan etme olurdu. Issız bir sokakta küçük bir oda kiralamaya çalışın. Ave Maria'da hava kararırken ben burada, bu kapı girişinin altında bulunurum. Bu sözleri söyler söylemez Marietta kaçıp gitti. 13. Bölüm. O sevimli yaratık böyle hiç beklenmedik bir anda belirince bütün ciddi düşünceler unutulup gitti. Fabris artık Bologna'da derin bir mutluluk ve güvenlik içinde yaşamaya başladı. Yaşamını dolduran her şeyden bu masum mutlu olma eğilimi Düşes'e yazdığı mektuplarda gün yüzüne çıkıyordu. O kadar ki Düşes artık sinirlenmeye başladı. Fabris bunun ayırdığında bile olmadı. Yalnız saatinin kadranına kısaltılmış işaretlerle şunları yazdı. D'ye mektup yazdığım zaman asla din adamı olduğum günlerde, kilise adamı olduğum zamanlarda demeyeceğim. Bu onu kızdırıyor. Fabris 2 küçük at satın almıştı. Bunlardan pek hoşnuttu. Marietta, Bologna'nın çevresindeki o tadına doyulmaz güzellikteki yörelerden birini görmek istediği her seferde kiralık bir arabaya atlarını koşuyordu. Hemen hemen her akşam Fabris, Marietta'nın babası sandığı sevimli Crescentini'ye uğruyordu. Doğrusu ya, biraz değeri olan bir insan için bana o kadar gülünç gelen kahve yaşamı eğer buysa, bunu yüz geri etmekle hata etmişim diye düşünüyordu Fabris. kahveye sadece Le Constitutionnel gazetesini okumak amacıyla gittiğini, Bologna'nın bütün kalburüstü sosyetesinin kendisini tanımadığı için o andaki mutluluğunda kendini gösterme, övüngenlik hazlarının hiçbir rolü olmadığını unutuyordu. Küçük Marietta ile birlikte olmadığı zamanlar Farbisi gözlem evinde görüyorlardı. Orada gökbilim derslerini izliyordu. Öğretmen ona karşı büyük dostluk duyuyordu. Farbis de pazar günleri eşiyle birlikte gidip Corso'da ya da Montagnola'da kendini göstermesi için öğretmene atlarını ödünç veriyordu. Ne kadar az saygı değer olursa olsun Farbis herhangi bir yaratığı mutsuz etmekten nefret ederdi. Marietta Farbis'in yaşlı kadını görmesini kesinlikle istemiyordu. Ama bir gün o kilisedeyken Farbis Mamaccia'nın odasına çıktı. Kadın onun içeri girdiğini görünce öfkeden kıpkırmızı kesildi. Farbis içinden Del Dongo gibi davranmanın tam sırası diye geçirdi. Kendisine saygısı olan genç bir adamın Paris'te Buffet Tiyatrosu'nun balkonuna girdiği biçimde işe alındığı zaman Marietta ayda kaç para kazanıyor diye haykırdı. 50 ekü. Gene her zamanki gibi yalan söylüyorsunuz. Tanrı adına ya gerçeği söyleyin ya da bir metelik bile alamazsınız. Pekala öyleyse. Sizi tanıma felaketine uğradığımız zamanlarda Parma'daki kumpanyamızda 22 ekü kazanıyordu. Ben 12 ekü kazanıyordum. Sonra da her birimiz kazancımızın üçte birini koruyucumuz Giletti'ye veriyorduk. Bunun üzerine hemen hemen her ay Giletti Marietta'ya bir armağan alırdı. Bu armağan da 2 ekü falan edebilirdi. Gene yalan söylüyorsunuz. Siz sadece 4 ekü alıyordunuz. Ama siz Marietta kıza iyi davranıyorsanız bir impresaryoymuşum gibi işe alırım. Her ay kendiniz için 12 ekü, Marietta için de 22 ekü alacaksınız. Ama Marietta'nın gözlerinin kızardığını görürsem sözümden dönerim. Kendinizi pek beğeniyorsunuz ama beni iyi dinleyin. Sizin o güzelim açık elliliğiniz bizi mahveder diye yanıt verdi yaşlı kadın hiddetten köpüren bir sesle. Aviamento'yu, gedikli alıcılar, yitiriyoruz. Ekselanslarının koruyuculuğundan yoksun kalmanın muazzam bahtsızlığına uğradığımız zaman artık hiçbir kumpanya bizi tanımaz olur. Hepsi kadrolarını tamamlamış olurlar. Hiçbir iş bulamayız. Sizin sayenizde açlıktan ölürüz. Farbis kapıyı çarpıp giderken canın cehenneme dedi. Cehenneme gitmeyeceğim hınzır dinsiz ama sadece polis karakoluna kadar gideceğim. Sizin papazlık mesleğini bırakan bir monsenyör olduğunuzu, benim adımın Joseph Bossi olmadığı kadar sizinkinin de Joseph Bossi olmadığını benden öğrenecekler. Bak görürsünüz. Merdivenden birkaç basamak inmiş olan Fabris geri geldi. Bir kere polis benim gerçek adımın ne olduğunu senden daha iyi bilir. Ama aklına eser de beni ihbar edersen, böyle bir alçaklıkta bulunursan, dedi yaşlı kadına büyük bir ciddiyetle, Ludovic seninle konuşur. O senin yaşlı bedenine 6 bıçak darbesi değil, tam 2 düzine inecek. Sonra da tam 6 ay hastane köşelerinde sürünürsün. Hem de sütünsüz. Yaşlı kadın sapsarı kesildi. Fabris'in ellerine atıldı, öpmek istedi. Marietta kızla bana verdiğiniz yaşamı minnetle kabul ediyorum. O kadar iyi bir yüzünüz var ki. Ben sizi ahmak sanıyordum. Yalnız unutmayın ki benden başkaları da aynı hatayı yapabilirler. Genel olarak daha büyük bir senyor havaları takınmanızı öğütlerim size. Ardından da yaşlı kadın hayran olunacak bir utanmazlık ve yüzsüzlükle ''Benim bu hayırlı öğüdümü iyice düşünürsünüz.'' diye ekledi. Kışta kapıya dayandığından dondurucu soğukların eli kulağında Marietta kızla bana San Petrone alanındaki şişman tüccarın sattığı o güzelim İngiliz kumaşından sağlam sıcacık giysiler armağan edersiniz. Güzel Marietta'nın sevgisi genç adama en tatlı arkadaşlığın bütün zevklerini veriyordu. Bu da Fabrice Düşes'in yanında bulabileceği aynı türden mutluluğu düşündürüyordu. Kimi zaman kendi kendine, aşk kadını verdikleri o tekelci ve ateşli, coşkulu uğraşa hiç yetenekli olmayışın pek hoş bir şey değil mi diye düşünüyordu. Rastlantının Novare'de ya da Napoli'de karşıma çıkardığı ilişkiler arasında varlığı, hatta ilk günlerde bile benim için bilmediğim güzel bir at sırtındaki bir gezintiye yeğlenebilecek bir kadına hiç rastladım mı? Aşk kadını verdikleri şey de gene bir yalan olmasın sakın diye ekliyordu ardından da. Hiç kuşkusuz saat 6'da iyi bir iştahla acıktığım gibi seviyorum. O yalancıların Otello'nun aşkı, Tancredi'nin aşkı dedikleri şey, o bir parça bayağı eğilim olmasın sakın. Yahut da benim öbür erkeklerden başka türlü yaratılmış olduğuma mı inanmak gerekiyor? Ruhum bir tutkudan, coşkudan yoksun olmalı. Neden acaba? Çok garip bir yazgı olmalı bu. Napoli'de özellikle son zamanlarda Fabris toplumdaki yerleriyle, güzellikleriyle ve feda ettikleri hayranlarının toplumda işgal ettikleri durumla övünerek kendini yönetme savında bulunan kadınlara rastlamıştı. Böyle bir tasarıyı sezinlerse sezinlemez Fabris adeta rezalet koparırcasına ve en hızlı biçimde ilişkisini kesmişti. Oysa diye düşünüyordu, eğer bir gün olur da Sansevierina adı verilen o güzel kadınla aramın iyi olmasından, hiç kuşkusuz, çok şiddetli bir zevkle coşup başımın dönmesine izin verirsem, tıpkı altın yumurtlayan tavuğunu günün birinde öldüren şu düşüncesiz Fransız'a benzerim. Tatlı duygularla ömrümde hissettiğim tek mutluluğu düşese borçluyum. Ona olan dostluğum benim bütün yaşamım, hem de zaten onsuz ben neyim ki? Novare dolaylarında eski püskü köhne bir şatoda zar zor yaşamaya çabalayan zavallı bir sürgün. Büyük sonbahar yağmurlarında akşam bir kaza korkusuyla yatağımın cibinlik tavanına bir şemsiye yerleştirmek zorunda kaldığımı anımsıyorum da, mavi kanımın, yüksek erkim, yüzü suyu hürmetine buna katlanan bir iş adamının atlarına biniyordum. Ama adam orada iyileşmemi uzun bulmaya başlıyordu. Babam bana 1200 franklık bir ödenek bağlamıştı. Bir cumhuriyetçiye ekmek yedirdiği için Tanrı'nın lanetine uğradığını sanıyordu. Zavallı anacığımla kız kardeşlerim beni sevgililerime küçük bir armağan verebilecek duruma getirmek uğruna giysilerinden yoksun kalıyorlardı. Bu türden cömertlik yüreğimi paralıyordu. Üstelik de çevremdekiler yoksulluğundan kuşkulanmaya başlıyorlardı. Dolaylardaki genç soylular neredeyse bana acıyacak duruma geliyorlardı. Er geç ciğeri beş para etmez ahmağın biri tasarılarında başarısızlığa uğramış yoksul ve bahtsız bir cumhuriyetçiyi hor gördüğünü belli edecekti. Çünkü o insanların gözünde ben bundan başka bir şey değildim. Beni Fenestrelle kalesine götürecek ya da hep o 1200 frank ödenekle yeniden İsviçre'ye sığınmak zorunda bırakacak bir kılıç darbesi indirmek ya da kılıç darbesine maruz kalmak zorunda kalacaktım. Bütün bu felaketlerden kurtulmuş olma mutluluğunu düşese borçluyum. Üstelik de benim ona duymam gereken dostluk coşkularını o benim için duyuyor. Beni bir sersem, üzgün, işler acısı bir hayvan haline getirecek olan o gülünç ve değersiz basit yaşam yerine 4 yıldan beri büyük bir kentte yaşıyorum. Mükemmel bir arabam var. Bu da kıskançlık ve taşranın bütün aşağılık duygularını tanımama engel oldu. Bu fazlasıyla sevimli hala bankacıdan yeteri kadar para almadığım için beni hep azarlıyor. Bu şahane durumu sonsuza kadar berbat etmek mi istiyorum? Yeryüzündeki tek dostumu yitirmek mi istiyorum? Bir tek yalan söylemek yeter. Aşkla sevmenin ne demek olduğunu bilmeyen benim, son derece sevimli, belki de yeryüzünde eşsiz olan, kendisine en tutkulu, en coşkulu dostluğu duyduğum bir kadına seni seviyorum demek yeterli. Bütün bir günü benim hiç bilmediğim o coşkulardan yoksun olduğum için beni kınamakla, suçlamakla geçirirdi. Tam tersine, gönlümün içini bilmeyen, bir okşamayı ruhun bir taşkınlığı sanan Marietta kız, beni aşktan deliye dönmüş sanıyor ve kendini dünyanın en mutlu kadını sayıyor. Gerçekte galiba aşk adını verdikleri o tatlı saplantıyı Belçika sınırı yakınındaki Zondershan'ındaki o gencecik körpe Aniken için duydum bir parça. Fabris'in en kötü davranışlarından birini üzülerek buraya yerleştireceğiz. Bu dingin yaşamın ortasında sefil bir övünme saplantısı o aşka kapalı yüreğe girip yerleşti ve onu çok uzaklara sürükledi. Bologna'da Fabris'le aynı zamanda da ünlü Fausta F. .. bulunuyordu. Çağımızın hiç tartışmasız en iyi şarkıcılarından biri. Belki de yeryüzünde görülen en kaprisli kadındı. Venedikli o harikulade Ozan Burati onun hakkında o ünlü taşlamalı soneyi yazmıştı. Bu parça o zamanlar en aşağılık mahalle külüven beylerinin olduğu gibi prenslerin de ağzından düşmüyordu. İstemek ve istememek, bir günde taparcasına sevmek ve nefret etmek, sadece kararsızlıktan hoşnut olmak, herkes hayran olurken herkesin hayran olduğunu hor görmek, Fausto'da bütün bu kusurlar ve daha pek çokları da vardır. Öyleyse sakın o yılanı görme. Eğer onu görürsen, ey sakınımsız gafil, onun kaprislerini unutursun. Onu işitmek mutluluğuna mı erdin? Kendini unutursun ve aşk seni bir anda, vaktiyle Sörk'ün Ulysse'nin arkadaşlarını getirdiği hale getirir. O sıralarda bu güzellik dansı genç M. .. kontunun kocaman yan sakallarının ve üstün küstahlığının çekiciliği altındaydı. O kadar ki kontun korkunç kıskançlığına isyan bile etmiyordu. Fabris o kontu Bologna sokaklarında gördü ve adamın kaldırımda yürüyüşündeki, etrafına bakışındaki üstünlük havasına pek şaşırdı. Bu genç adam pek varlıklıydı ve her şeyi yapabileceğine inanıyordu. Prepotensleri, küstahlıkları, tehditleri üzerine çektiğinden, halk içine ancak kendi özel üniformasını giydirdiği ve Brescia dolaylarındaki malikanesinden getirdiği 8-10 bulinin, bir çeşit eşkıya, ortasında çıkabiliyordu. Bir rastlantı sunucu Fausta'yı dinlediği sırada Fabius'in bakışları bir iki kez o korkunç kontun gözleriyle karşılaşmıştı. Fabius o sesin meleksi tatlılığına pek şaşırdı. Hiç böyle bir şeyi aklına getirmemişti. Fabius bu güzel sese, içinde bulunduğu yaşamın tepkisizliğiyle güzel bir çelişki oluşturan yüce mutluluk duyguları borçluydu. Kendi kendine, acaba en sonunda aşk dedikleri şey bu mudur diye düşündü. Bu duyguyu hissetmek için büyük bir merak uyandı içinde. Üstelik de yüzü hiçbir borazancı başınınkinin olmadığı kadar korkunç olan bu M. Kont'una meydan okuma eyleminden pek hoşlanan kahramanımız, M. Kont'un Fausta için kiraladığı Tanari Sarayı'nın önünden sık sık geçme çocukluğuna kapıldı. Bir gün hava kararırken Fausta'nın dikkatini çekmeye çalışan Fabius'i, Kont'un Tanari Sarayı'nın kapısında duran bu lillerinin attığı pek kuşkulu kahkahalar selamladı. Fabius hemen evine koştu. İyice silahlanıp yeniden o sarayın önünden geçti. Pancurların arkasına gizlenen Fausta onun dönüşünü bekliyordu. Herkesi kıskanan M. Kont'u Bay Joseph Bossy'yi özellikle kıskandı ve gülünç sözcüklerle öfkelendi. Bunun üzerine kahramanımız her sabah ona şu sözleri içeren bir mektup gönderdi. Bay Joseph Bossy, rahatsız edici böcekleri yok eder ve Larga Sokağı, No. 79 Pellegrino Hanı'nda oturur. Büyük servetinin, mavi kanının ve 30 uşağının kahramanlığının kendisine her yerde sağladığı saygı gösterilerine alışan M. Kont'u bu küçük pusulanın dilini anlamamazlıktan geldi. Fabius bunların daha başkalarını Fausta'ya yazdı. M. Belki de hoşa giden bu rakibin peşine hafiyeler koydu. Önce rakibinin gerçek adını öğrendi, sonra da şimdilik onun parmada görülemeyeceğini. Kısa bir süre sonra Kont, bulileri, şahane atları ve Fausta ile birlikte parmaya gitti. Bu oyuna iyice kendini kaptıran Fabius hemen ertesi gün onların peşinden gitti. İyi yürekli Ludovic boş yere ona çıkıştı. Fabius adımı başından savdı, kendisi de pek gözü pek olan Ludovic ona hayran oldu. Zaten bu yolculuk Ludovic'i Casal Maggiore'deki güzel sevgilisine yaklaştırıyordu. Ludovic'in aracılığıyla Napolyon ordularının 8-10 eski askeri uşak kimliği altında Bey Joseph Bossi'nin evine kapılandılar. Fabius güzel Fausta'yı izleme çılgınlığında bulunurken Allah vere de diye düşündü. Güvenlik bakanı Mosca Kontu'yla da Düşes'le de aramda hiçbir bağlantı kurulmasa da tehlikede sadece ben olsam. İleride halama, aşkı, ömrümde hiç rastlamadığım o güzel şeyi aramaya gittiğimi söylerim. İşin aslı şu ki Fausta'yı görmediğim zaman bile onu düşünüyorum. Ama acaba sevdiğim sesinin anası mı yoksa kendisi mi? Artık rahiplik mesleğini aklına bile getirmediği için Fabius hemen hemen M. Kont'unkiler kadar korkunç olan bıyıklarıyla favorilerini uzatmıştı. Bu da onu bir parça değiştiriyordu. Genel karargahını Parma'da değil de bu çok büyük bir sakınımsızlık olurdu. Halasının şatosunun bulunduğu Sakka yolu üzerinde ormanlar arasında dolaylardaki bir köye yerleştirdi. Ludovic'in öğütlerine uyarak Fabius köyde kendini çok garip bir İngiliz soylusunun uşağı olarak tanıttı. İngilizlerin sadece avlanma zevki için yılda 100 bin frank harcadığını, alabalık avlamak amacıyla kaldığı Como Gölü'nden pek yakında geleceğini anlattı. Bereket versin ki M. Kont'un güzel Fausta için kiraladığı sevimli küçük saray Parma kentinin güney ucunda tam da Sakka yolu üzerinde bulunuyordu. Fausta'nın pencereleri kalenin yüksek kuleleri altında uzanan ulu ağaçlı güzel yollara bakıyordu. O ıssız mahallede Fabius'i tanıyan yoktu. Genç adam Kont'u izlemekten geri kalmıyordu. Kont'un güzel şarkıcının evinden çıktığı bir gün Fabius gün ortası sokakta görünme cüretinde bulundu. Gerçekte şahane bir atın sırtındaydı. Tepeden tırnağa da silahlanmıştı.